Ayrım 23, Şeffaf, Stephen King, sayfa 190. Bütün bunların bir hayal olduğuna inanmak daha kolaydı ama doğru değildi bu. Ruth gerçeği kavrarken başka bir şeyi daha fark etti. Aslında o sesleri hala duyuyordu ama çok hafifti. Onların ne düşündüklerini anlayamıyordu. Peki ya Heavenlılar? Onlar da kendisini hala işitiyorlar mıydı? Ruth kafasının içinden avaz avaz bağırdı. ''Hala orada mısınız?'' Mary Brown sanki başına birdenbire bir sancı saplanmış gibi ellerini şakaklarına götürdü. Newt Boehringer kaşlarını iyice çattı. Önündeki not defterine bir takım şekiller yapan Hazel McCready, Ruth yüksek sesle konuşmuş gibi başını kaldırdı. ''Ah evet'' diye düşündü Ruth. ''Beni hala duyuyorlar.'' Sonra iyi ya da kötü dedi, olan oldu artık. David için eyalet polisine başvurmamın zamanı geldi de geçti bir de. Bunu yapmama izin veriyor musunuz? Normal koşullarda onlara böyle bir soru sormak aklına bile gelmezdi. Ne de olsa ona o azıcık aydığı soruları cevaplaması için veriyorlardı, sorması için değil. Ama Haven'da durum çok farklıydı artık. Serin rüzgara ve temiz havaya rağmen böyleydi. Diğerleri hayretle ona baktılar, sanki şok geçiriyorlardı. Ruth birdenbire onların gizli kafa seslerini açık seçik duydu. ''Olmaz Ruth, olmaz, yabancı istemez. Biz her şeyi hallederiz. Tam gelişirken yabancılara hiç gerek yok.'' ''Hişt, sakın ha Ruth, hişt.'' Dışarıda rüzgar birdenbire şiddetlenerek Ruth'un odasının camlarını zangırdattı. Adley McKean pencerelere doğru baktı. Hepsi de onun gibi yaptı. Sonra Adley garip garip güldü ama biraz şaşırmış gibiydi. ''Tabii Ruth'' dedi. ''Eyalet polisine haber vermenin zamanının geldiğini düşünüyorsan öyle yap. Biz sana güveniyoruz, öyle değil mi?'' Diğerleri ''Evet'' diye mırıldandılar. Hava değişmişti, rüzgar esiyordu. Ve çarşamba günü öğleden sonra eyalet polisi David Brown'ın kaybolması olayıyla ilgilenmeye başladı. Ruth McCausland cuma günü durumu kavradı. Çarşamba ve perşembe günleri planlarına ara vermişlerdi. Aslında onu çıldırtmaya çalışıyorlardı. Kafasındaki gizli bir nokta bunu anlıyor ve üzülüyordu ama olaylara engel olamıyordu. Aklının bu yanı sadece bebeklerinin sesinde çılgınlık dışında biraz da gerçek payı olduğunu umabiliyordu. Ruth o gün mutfaktan balık kılçıklarını ayıklamak için kullandığı en keskin bıçağı aldı, yukarıya bebek odasına çıktı. İçerisi o pis yeşil ışıkla aydınlanmıştı. Kapıya vuran Tommy'lerin ışığıydı. Şimdi kentte herkes bu adı söylüyordu, hiç de fena bir isim sayılmazdı, öyle değil mi? ''Bir işaret yolla, artık bütün yapabileceğin bu. Seni ortadan kaldırmak istiyorlar, Ruth, seni seviyorlar.'' Ama bu sevgi artık öldürme isteğine dönüştü. Belki bunun içinde çarpılmış bir saygı da var. Çünkü senden hala korkuyorlar. Şimdi bile senin de onlar kadar çıldırmış olmana rağmen. Belki biri işaretini duyar ya da onu görür ve anlar. Şimdi kara tahtada belediye binası kulesinin biçimsiz bir resmi vardı. Birinci sınıf öğrencisinin yaptığı resme benziyordu. Ruth o odada bu sönükleşip parlaklaşan korkunç ışıkla bebeklerin üzerinde çalışmaya dayanamayacaktı. Bebekleri teker teker kocasının çalışma odasına götürdü ve karınlarını yardı. İçlerine piller, teller ve elektronik hesap makinelerinin akım tablolarından oluşan aletleri yerleştirdi. Sonra yarıkları kaba siyah iplikle çabucak dikti. Bıçağı her bebeğin karnına saplayışında yeşil ışık pırıldadı. ''Şimdi onları öldürüyorum, onlar benim çocuklarım gibiydi.'' ''İşareti düşün, çocukları değil, işareti düşün.'' Ruth bir elektrik kordonuyla bebekleri düzgünce birbirine bağladı, sonra bir ara gidip boş bebek odasının kapısından kararsızca içeri baktı. Orada kara tahtadaki belediye binası kulesinin resmi gözüküyordu. Herhalde bilincini yitirdiği o sürelerden birinde yapmıştı bunu ve bu süreler gitgide daha uzuyordu. Resimde kuledeki saat 3'ü göstermekteydi. Aşağıya inerek yattı ve hemen uykuya daldı. Ama rahat bir uyku değildi onunki. Dönüyor, çırpınıyor, inliyordu. Uykusunda bile o sesler kafasında yankılanıyordu. İntikam planları, yapılacak pastalar, seks hayalleri, endişeler, acayip makineler ve aletlerle ilgili fikirler, güç sahibi olma istekleri. Ama bunların arasında bir tek insanca düşünce bile yoktu. Ve bu kabus arasında bile Ruth McCausland'ın o inatçı akıllı yanı gerçeği kavruyordu. Bunlar yıllarca birlikte yaşadığı insanların değil, yabancıların sesleriydi. Kapıyı vuran Tommy'lerin sesleri. Ruth Perşembe günü öğleye kadar bir gerçeği kavradı. Havanın değişmesi hiçbir sorunu çözümlememişti. Eyalet polisleri geldi ama memurlar geniş çapta bir aramaya girişmediler. Ruth'un her zamanki gibi tam ve ayrıntılı raporundan 4 yaşındaki David Brown'un belirtilen bölge dışına çıkamayacağı anlaşılıyordu. Ancak çocuk kaçırılmış olabilirdi. Polis de şimdi bunun üzerinde duracaktı. Ruth raporuyla birlikte bir de bölgenin haritasını hazırlamıştı. Canavar Doug'ın o akşamına çok dikkatli çalışmışsın dedi. Her tarafı aratmışsın. Kaşlarını çattı. Sen zaten öyle bir insansın. Ama şimdiye kadar böyle John Wayne'e yakışacak bir şey yaptığını hiç görmemiştim. Affedersin Butch. Neyse, adam omuzunu sikli olan oldu, öyle değil mi? Ruth neşesizce gülümsedi. Öyle, bu Ralph'in sık sık söylediği bir sözcüktü. Canavar Doug'ın pek çok soru sordu ama Ruth'un isteğini değil. Haven'daki bu gariplik nedir Ruth sorusunu. Şiddetli rüzgarlar kentin atmosferini temizlemişti. Dışarıdan gelen hiç kimse bir gariplik olduğunu fark edememişti bu yüzden. Ama rüzgarlar bu derdi sona erdirmemişti. O kötü sihir devam ediyor, belirli bir noktadan sonra kendi başına geliştiği anlaşılıyordu. Ruth bu noktaya erişmiş olduklarının bilincindeydi. Bir grup doktor Havenlıların hepsini muayene edebilselerdi neler bulurlardı acaba diye düşünüyordu. Kadınlarda demir eksikliği mi? Erkeklerde ani saç dökülmesi mi? Herhalde dişlerinin dökülmesine karşılık gözlerinin çok keskinleştiğini fark ederlerdi. Öyle zekiler ki insanı korkutuyorlar ve düşünceleri okuyorlar. Çarşamba gecesi Ruth'un iki dişi daha düşmüştü. Birini perşembe sabahı yastığının üzerinde buldu, diğeri ise ortada yoktu. Yutmuş olduğunu sanıyordu ama bu da önemli değildi. Belediye binasını uçurma isteği Ruth'da manevi bir kaşıntı halini almıştı sanki. Aklında hep bu vardı. Bebeklerin fısıltıları beyninde durmadan dolaşıyordu. Cuma günü kendini kurtarmak için son kez çabaladı. Haven'dan ayrılmaya karar verdi. Burası onun kenti değildi artık. Haven'da bu kadar süre kalmasının Tommy'ler tarafından hazırlanmış bir tuzak olduğunu anlıyordu. Tıpkı David Brown gibi o da bu tuzağa düşmüştü. Kapana kısılan şaşkın bir tavşan gibi. Eski arabasının çalışmayacağını sanıyordu. Herhalde motoru bozmuşlardı ama çalıştı. Bu kez de Haven'dan çıkmasına izin verilmeyeceğini düşündü. Gülümseyerek onu durduracaklar ve ''Hepimiz seni seviyoruz Ruth'' diye yineleyeceklerdi ama öyle de olmadı. Ruth ana caddeden inerek kırlara çıktı, dimdik oturuyordu. Direksiyonu kavrayan ellerinin eklem yerleri bembeyaz kesilmişti. Yüzündeki gülümseme donmuş gibiydi. Kafasından hep o tekerlemeler geçiyordu. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Zaman zaman dikiz aynasına göz atıyordu, peşine takılmış olabilirlerdi. Onu götürmek isteyeceklerdi, ısrar edeceklerdi. Ama yol bomboş uzanıyordu. Ruth Haven Albion sınırına yaklaşırken gaza bastı. Son iki hafta ona kara ve çarpık bir kabus gibi gözükmeye başlıyordu. Artık geri dönemem, dönemem. Gaz pedalına basan ayağı kurşun gibi ağırlaşmıştı sanki. Sonunda bir şey onu uyardı. Belki de o seslerin açıkladığı ve bilinçaltının dosyaladığı bir şey. Artık hem uykusunda hem de uyanıkken türlü bilgi alıyordu. Sınır levhası ileride belirirken Ruth frene bastı, araba asfalt yoldan çıkarak hafif bayıra tırmandı. Ellerini kucağına bırakarak neden durdum diye kendi kendine sordu. Bunun cevabını hemen hemen biliyordu, anlamaya başlıyordu ya da tahmin etmeye. Bir engel? Düşündüğün bu mu? Onların sınıra gözle görülmeyen bir barikat kurduklarını mı sanıyorsun? Bütün hayvanı kavanozlardaki karınca yuvalarına benzeyen bir hale soktuklarını. Ruth, çok gülünç bu. Öyleydi de, daha doğrusu hem mantığı ve tecrübeleri hem de duyuları ona böyle olduğunu açıklıyordu. Derry'e gittiği anlaşılan tavuk dolu bir kamyon Ruth'un yanından geçti. Birkaç saniye sonra başka bir araba diğer yöne doğru gitti. Direksiyonda Nancy Voss vardı. Nancy Ruth'a hiç bakmadan yoluna devam etti. Herhalde Augusta'ya gidiyordu. Ruth işte dedi kendi kendine, görüyor musun? Onları hiçbir şey durdurmuyor. Kafası öyle diye fısıldadı. Onları kimse durdurmayacak Ruth. Engellemek istedikleri sensin. Bu engel seni durduracak. Bobby Anderson'ın arkadaşını da, belki bir iki kişiyi daha. Haydi, bana inanmıyorsan arabayı o görünmeyen engele doğru hızla sür. Hepimiz seni çok seviyoruz. Böyle bir kaza geçirdiğini görmek hiç hoşumuza gitmeyecek. Ama bu olayı engelleyemeyiz, engelleyemeyiz. Ruth arabayı süreceği yerde inerek Haven Albion sınırına gitti. Uzun gölgesi peşinden sürükleniyor, sıcak Temmuz güneşi başını kavuruyordu. Anderson'ın çiftliğinin gerisinden gelen hafif ama düzenli makine umurtusunu duydu. Yine kazıyorlardı orayı. David Brown yüzünden yaptıkları tatil sona ermişti. Ruth onların bir şeye yaklaştıklarını seziyordu. Kapıldığı telaş ve panik arttı. Ruth sınır levhasına vardı. Yanından geçerek yürümeye devam etti ve birdenbire gitgide artan çılgınca bir umut duydu. Haven'dan çıkmıştı, şimdi Albion'daydı. Bir dakika sonra haykırarak en yakındaki eve koşacaktı. En yakındaki telefona. Yavaşladı. Yüzünde hayret dolu bir ifade belirdi, sonra dehşete dönüştü. Yürümek gitgide zorlaşıyordu. Hava sanki katılaşıyor, esnekleşiyordu. Yanaklarının, alnının, derisinin gerildiğini hissediyordu. Göğüslerinin itilip yasıldığını da. Ruth başını eğerek yürümesini sürdürdü. Kendini zorlarken dudakları aşağıya doğru büküldü. Boynundaki kaslar kabardı. Şimdi fırtınaya karşı yürümeye çalışan bir kadına benziyordu. Oysa yolun iki yanındaki ağaçların yaprakları hemen hiç kımıldamıyordu. Sanki yola gözle görülmeyen dev bir kadın çorabı germişlerdi. Göğsü baskı yüzünden acımaya başladı. Sonra ayakları birdenbire toprağın üzerinde kaydı. Ruth iyice paniğe kapıldı. Artık ilerlemesi imkansızdı. Esnek engel onu geri itiyordu. Dönmeye, engel onu fırlatmadan kendi isteğiyle uzaklaşmaya çabaladı ama yine ayağa kaydı. Geldiği tarafa doğru itilirken gözleri geçirdiği şok yüzünden irileşti, ayakkabıları yere süründü. Sonra havalandı sanki ve dizüstü yere düştü. Dizleri sıyrıldı, elbisesi yırtıldı, ayağa kalkarak geri geri arabasına doğru gitti. Can acısı yüzünden ağlıyordu. 20 dakika kadar direksiyonun başında oturdu. Dizlerindeki zonklamanın kesilmesini bekliyordu. Zaman zaman Derry yolundan araba ve kamyonlar geçiyordu. Bir ara Ashley Ruval'in bisikletiyle geldiğini gördü. Oltasını yanına almıştı. Ruth'u görünce elini kaldırdı. Neşeyle, "Merhaba bayan McCausland," diye bağırarak güldü. Peltek peltek konuşuyordu. Ruth sersem sersem çocuğun bütün dişleri dökülmüş diye düşündü. Birkaçı değil, hepsi. Ashley, "Hepimiz seni seviyoruz bayan McCausland," diye seslenince de buz kesildi. Uzun bir süre sonra arabayla geri geri giderek manevra yapıp döndü. Otomobili o sıcak sessizlikte Haven'a doğru sürdü. Ana caddeden geçerek evine giderken pek çok kişi ona bakıyormuş gibi geldi. Bakışlarında sinsi bir ifade vardı. Ruth dikiz aynasına baktı. Belediye binasının kulesini gördü. Saat 3'e geliyordu. Arabayı Fenninder'in önünde durdurdu. Kontağı kapatmadan öylece oturdu. Gözleri hala dikiz aynasındaydı. Kafası kaymaya başladı sanki. Kendinden geçti. Gözlerini açtığı sırada kuledeki saat 6'yı çalıyordu. 3 saat kaybetmişti orada. Ve bir diş daha. O saatleri geri alamazdı artık ama dişi kucağında duruyordu. Bir köpek dişi. Bütün gece bebekleri onunla konuştular. Ruth söylediklerinin tam anlamıyla yalan sayılmayacağını düşündü. İşte işin en korkunç yanı da buydu. O iğrenç yeşil ışıkla oturdu ve onların delice peri masallarını dinledi. Bebekler ona çıldırmaya başladığını düşünmekte haklısın dediler. Beyninin röntgenini alınsaydı filmi gören sinir uzmanı haykırarak kaçardı. Bütün Havenlılar için geçerli bu. Geçen gün Haven lokantasında Beat Jernigan'ın parlak mavi gözlerinin renginin değişmeye başladığını fark etmedin mi? Ela'ya dönüşüyor. Ela gözler, dişsiz ağızlar, ah tanrım ne oluyor bize? Bebekler kadına cam gözleriyle bakarak güldüler. Endişelenme Ruth, bu sadece uzaylıların saldırısı. Yıllarca bu konuda ucuz filmler yaptılar ya. Durumu anlıyorsun değil mi? Kapıya vuran Tommy'lerin saldırısı. Eğer ikinci sınıf filmlerde ve bilim kurgu öykülerinde durmadan sözü edilen uzaylıların nasıl şeyler olduklarını anlamak istiyorsan Beat Jernigan'ın gözlerine bak. Ya da Wendy'ninkilere veya kendi gözlerine. Cuma gecesi cumartesi sabahına dönüşürken Ruth yaza özgü o ılık karanlıkta yani beni diri diri yiyorlar diye fısıldadı. Ah Ruth, sen gelişmenin ne olduğunu sanıyorsun. Bebekler güldüler. Neyse ki Ruth kendinden geçti. Cumartesi sabahı uyandığı zaman güneş yükselmişti. Kara tahtada yine belediye binası kulesinin resmi vardı. Ralph'in örtülü yazı masasının üzerinde ise 25-30 kadar küçük hesap makinesi duruyordu. Ruth onları kanser kurumu için bağış toplamaya çıktığı zaman kullandığı brandı bezinden yapılmış askılı çantasına koymuştu. Bazı hesap makinelerinin üzerinde damgalar vardı. Anlaşılan uykuya dalmamışım ben. Yine bilincimi kaybetmişim. Gidip belediyenin küçük hesap makinelerini çalmışım. Ama neden? Bebekler nedeni düşünmek sana düşmüyor Ruth diye fısıldadılar. Sen sadece bir işaret gönderecek ve sonra da öleceksin. Bu fikrin ne kadarı benim, ne kadarı onların, Tommy'ler beni ne dereceye kadar zorluyorlar. Bu da önemli değil Ruth, bu iş eninde sonunda olacak. Onun için de şu işi bir an önce yap da olsun bitsin. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Artık düşünmeyi bırak. Kadere boyun eğ. Çünkü içinde bir şey de bunu istiyor, öyle değil mi? Evet, Ruth bunu hemen hemen bütün varlığı da istiyordu. Dış dünyaya bir işaret göndermek için değil. Yok canım, bunun öyle saçma sapan şeylerle ilgisi yoktu. O düşünce çılgınlık pastasının üzerindeki tek akıllıca süstü sadece. Hayır, Ruth binayla birlikte uçmak istiyordu. Bu da onun gelişmesinin bir yanıydı. O gece Butch Duggan, David Brown olayındaki gelişmeleri anlatmak için Ruth'u aradı. Garip bazı şeyler oldu. Çocuğun ağabeyisi Hillman hastanede, adeta katatoni halinde. David'in büyük babasının durumunun daha iyi olduğu da söylenemez. Herkese David'in normal biçimde kaybolmadığını, birdenbire yok oluverdiğini söylüyor. Yani o sihir numarasının gerçek olduğunu anlatıyor. Ayrıca onu dinleyen herkese Havenlıların yarısı çıldırmak üzere diyor. Diğer yarısı ise çoktan delirdi. Mangor'a gidip News gazetesinden Bright adında biriyle de konuştu. Gazete şöyle dokunaklı bir yazı hazırlamak niyetindeydi. Onun yerine bu delice sözleri dinlediler. İhtiyar gerçekten kaçık Ruth. Ona buraya gelmemesini söyle dedi Ruth. Haven'a girmesine izin verirler. Ama Eve Hillman buradan bir daha ayrılamaz. Canavar ne diye bağırdı. Ses birdenbire hafiflemişti. Bu telefon berbat Ruth. Yarına kadar yeni bir şey olabileceğinden söz ettim Butch. Hala umudumu kaybetmiş değilim. Ruth şakağını ovuşturarak Ralph'in var etmekle. Ne? Canavarın sesi hışırtılar arasında zor işitiliyordu. Hoşça kal Butch. Sen çok iyi bir dostsun. Etrafı dinle. İşareti alacaksın. Bu ses ta Derry'den duyulacak sanırım. Saat tam 3'te. Ruth, sesin hafifliyor. Tekrar ararım. Yakında. Ruth artık bir işe yaramayan telefonu kapattı. Bebeklerine bakarak gitgide yükselen sesleri dinledi. Ve zamanın gelmesini bekledi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 197.